Ayrım 15. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 179. Muhtelif hadiseler. İzmir'de 1916 senesi yaz mevsiminde aylardan beri çeşitli yerlerde ve özellikle menzil yollarında tek tük vakalarla görülen ve karantina tedbiriyle zorlukla öne alınan kolera çok şiddetli bir salgın halinde ortaya çıktı ve ilk zamanlarda her sınıf halktan birçok kurban verildi. Bu sırada İzmir'de Rumlar birçok defa bana gelerek gözyaşlarıyla İzmir'in mahvolmakta olduğunu söylediler. Ya kendilerinin İzmir'i terk etmelerine izin vermemi veya İzmir'in koleradan kurtarılmasını rica ettiler. Biz daima onları teskinle çalışarak kendilerine yardım vaadinde bulunurduk fakat İzmir'i terk etmelerine müsaade edilmedi. İzmir Valisi Rahmi Bey tehlikeyi tam zamanda fark ederek Türk tabiplerinin zorluk göstermelerine rağmen Doktor Binbaşı Roden Walt'ı geniş yetkilerle salgına karşı mücadeleye memur etti. Diğer Alman tabipler ve özellikle Doktor Sözler, Walt ve Doktor Zeiss tarafından yapılan etkili yardımla beraber bu önemli ve tecrübeli doktorun gayretleri sayesinde salgının kısa zamanda şiddetinin hafiflemesine ve birkaç hafta sonra tamamen ortadan kalkmasına muvaffak olundu. Aynı zamanda Alman tabipleri İzmir'de bir poliklinik açmışlardı. Bu kurum hemen hemen sadece Rumların işine yaramıştı. Kendi mesleklerinin icrasına dokunduğundan dolayı Türk tabipler bu teşebbüsün aleyhindeydiler. Alman tabipleri pek çok defa mevcut sıhhi teçhizatla donatılarak Aydın vilayetinin işlerine gönderildiler. Burada kolera, lekeli humma ve malaria hastalıklarıyla mücadeleye ve mümkün olduğunca düzenli sıhhi tesisler kurmaya memur edildiler. Buna karşılık onlara bir teşekkür bile edilmedi. Mütarekeden sonra İzmir'i terk etmeye mecbur olan bütün Almanlarla beraber sıhhiye subayları, Rum Levantenlerin hemen değişmiş olan hal ve hareketleriyle takındıkları düşmanca tavırdan şikayetçiydiler. Bizzat ben de aynı hale maruz kaldım. İzmir'de ve Anadolu'nun bütün sahil bölgelerinde birçok durumda ben Rumları Türklere karşı korumuştum. Teşekkür göstergesi olmak üzere resmi büyük bir Rum okuluna asmışlar ve İzmir'deki Rum cemaatinin ileri gelenleri bana bir ziyafet vermişlerdi. Çalışma odamın önünde hiçbir zaman kadın ve erkek Rum ricacıları eksik olmazdı. Mütarekeden sonra ise bilhassa bunlar tarafından baştan sona hayali olarak uydurulan Rumlara yapılan baskı iftiralarına hedef oldum. Bizlerin, yakın doğunun bu kısım halkının karaktersizliklerine karşı sempati ve muhabbet duymamızın sebebini tabii ki herkes anlar. Ne din adamları vasıtasıyla yaptırdığımız vaazlar ve nasihatler ne de başvurduğumuz diğer çarelerin hiçbiri 1916 senesinde sahil bölgesindeki Rumların casusluk yapmalarına engel oldu. İtilaf devletleri elinde olan adalar ile yalnız kayıklar vasıtasıyla değil, teknik araçlarla da haberleşiyorlardı. İzmir'de bu teknik araçların ortaya çıkarılması için bir Alman uzmanı tarafından yapılan araştırma o kadar dikkat çekici sonuçlar verdi ki, yüksek bir makamda bulunan bir kişinin dahi işin içinde olduğunu ortaya çıkmaması için bu araştırmadan vazgeçilmek zorunda kalındı. İzmir'in en asil ailelerinden birisine mensup bir kişide bulunan hatıra defterinde, İzmir'deki kol ordu komutanı General Tromer'in ve İzmir'de bulunduğum zamanlarda benim yaptığımız askeri işler tamamıyla kaydedilmişti. Tesadüfe bakın ki bu zatın kardeşi İzmir sahili önünde bulunan düşman gemilerinden birinde subaydı. Senin ilk yarısında bu casusluk tertibatı ve ihbarlarıyla Anadolu'nun en uç sahillerinde bulunan Türk köyleri karşılarındaki adalardan gelen Rum çeteleri tarafından basılarak kadın, çocuk ve hayvanlar götürülmekte ve köyler yakılmaktaydı. Senenin son yarısında küçük çapta yaptığımız faaliyetlerle bu eşkıyalık hareketlerini önlemeye muvaffak olduk. Bu küçük faaliyetler sırasında çeşitli Alman subayları ve özellikle bunlar arasında her ikisi de süvariden yetişmiş olan ve şimdiye kadar Bavyera göllerinde kazandıkları tecrübelerden başka denizcilikle alakası olmayan Yüzbaşı Schüller ile Üsteğmen Hesselberger çok yararlılık göstererek öne çıktılar. Bu cümleden olarak 18 Eylül'de Ayvalık'ın batısındaki Çimno Adası'ndaki silahlı düşman çetelerine baskın yapılarak ele geçirilen birçok şeyler arasında casusluk hakkında bilgi içeren önemli belgeler de elde edilmişti. Bu baskında Üsteğmen Linsmayer öne çıkmıştır. Üsteğmen Hesselberger tarafından sek ve idare edilen bir teşebbüs de 18 sandal içinde 180 kişiyle gerçekleştirilmişti. Düşman 3 Kasım'da Akdeniz'de Meis Adası doğusundaki Kekova Adası'nda bastırıldı. Ağır kayıp verilmesi göze alınarak yapılan şiddetli muharebeden sonra düşman Meis'e kaçtı. Anlatılanlardan başka Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde yapılan pek çok büyük küçük teşebbüsler sonucu olarak Türk topraklarına yapılan baskınlar gittikçe azalmaya başladı. 1916 Aralık ayı başında Çanakkale'de bulunduğum sırada Alman genel karargahınca bizzat bazı açıklamalarda bulunmam istendiğine dair General Ludendorff'tan 5 Aralık'ta bir telgraf aldım. Bu davet birçok bakımdan benim için memnuniyet vericiydi. İlk olarak yukarıda bahsettiğim Bağdat hakkındaki endişelerimi anlatmak isterdim. Sonra da yine İstanbul'dan Almanya'ya aksettirilen ve fakat bu defa aslı olmayan Enver'le aramızda bir anlaşmazlık çıktığına dair söylentileri düzeltecektim. 6 Kasım 1916'da askeri kabineden aldığım bir yazıda Enver'e karşı daha uzlaşmacı davranmam gerektiği tavsiye olunmuştu. Bunun üzerine 18 Kasım'da askeri kabine başkanına yazdığım telgrafta bu yazının sebebinin tarafından anlaşılmadığını bildirdim. Aynı zamanda kasten Türkler tarafından uydurulan haberlere veyahut gerçeğe dayanmayan Alman raporlarının içeriğine bu konuda görüşüm alınmaksızın önem verildiğini ilave ettim. Alman askeri heyeti başkanlığının Almanya tarafından himaye edilmezse nüfus ve mevkini koruyamayacağını da bildirdim. Bizzat sözlü olarak teklifte bulunmak üzere Piles'e davet edilmemin Enver ve Türk genel karargahınca istenen bir durum olmadığı şüphesizdir. Nitekim Enver'e bu seyahate muvaffakat etmek çok zor geldi ve ancak yaklaşık bir hafta sonra şöyle bir yazı ile muvaffakat etti. Mareşal von Hindenburg sadece Alman askeri heyeti hakkında sizinle görüşmek istediğimden Piles'e gidebilirsiniz. 18 Aralık'ta Yüzbaşı Prisch ile beraber Piles'e ulaştığımızda buraya Enver'den bir telgraf gelmişti ki şöyle diyordu. Şayet orada bir Alman subayı tarafından Bağdat civarındaki durum hakkında görüş belirtilecek olursa bu görüşe önem verilmemesi rica olunur. Kastedilen Alman subayının kim olduğunu söylemeye herhalde gerek yoktur. Mareşal von Hindenburg, Türk Genel Karargahı'na bu telgrafın layık olduğu cevabı vermiştir. 18 ve 19 Aralık'ta Türkiye hakkındaki endişelerimi Mareşal'e ve 26 Aralık'ta da önceden Verdun cephesindeyken o tarihte dönmüş olan General Ludendorff'a arz ve izah ettim. Sonuç olarak da Alman Genel Karargahı'ndan telgrafla Enver'e Bağdat civarındaki birliklerin 2. Ordu'dan gönderilecek 3-4 tümenle takviye etmesi tavsiye olundu. Bunun üzerine Enver cevap olarak Bağdat civarındaki vaziyetin kendilerince iyi durumda olduğunu düşündüklerini ve bundan başka Halil'in mevsim uygun olur olmaz Irak'ta bir taarruza karar verdiğini bildirdi. Bağdat civarındaki birliklerin bu şekilde geniş çapta takviyesi hakkındaki teklif hiçbir sonuç vermedi. Mareşal von Hindenburg ve General Ludendorff ile bahsetmiş olduğum görüşmelerim sırasında bizzat İmparator Hazretlerine de arzda bulunmak üzere Potsdam'daki saraya gitme emrini almıştım. Bu arzım esnasında ben çok şey söylemedim. Çünkü İmparator Hazretleri Çanakkale Savaşları'ndan ve Türk birliklerinin Galicia'da gösterdikleri başarılardan bahsettiler. İmparatora Çanakkale'ye dair herhalde yanlış bilgi verilmiş olacak ki, kendileri denizaltıların oradaki savaşta tahminlerin çok üstünde olarak muharebelere katılmış olduklarını zannediyorlardı. İmparatorun uzun süren ifadelerinden sonra Gelibolu önünde denizaltıların çok sınırlı kalmış olan faaliyetlerini doğru bir şekilde ifade ederek arz ettiğimde şimdiye kadar olan bilgilerinin bu şekilde düzeltilmesinin imparatorun pek hoşuna gitmediğini hissettim. Bu zamana kadar her fırsatta hakkımda iltifatlarını esirgemeyen imparator bu defa konuşmayı çok kısa kesti. Bugünlerde Başbakan von Bethmann, Holtweg'de Türkiye'nin durumu hakkında bilgi vermek fırsatı buldum. Enver'e karşı gereğinden çok müsaadekarlığımız ve Türkiye'nin müttefiklerine yaptığı yardımın kıymet derecesi hakkında yapılan beyanlarımız, Türklerin gurur ve kendine güvenlerini aşırı ölçüde artırdığını ve Türkiye'deki Alman askeri heyetinin faaliyet ve mevkilerini zor durumda bıraktığını söyledim. İstanbul'da Alman-Türk Dostluk Yurdu'nun kuruluşu ki bu maksatla Profesör Yaek tarafından gösterilen büyük çaba sayesinde büyük miktarda para toplanmıştı. Türkler tarafından kendilerine karşı iyilik ve dostluk maksadının dışında bir maksada hizmet için kurulduğu gibi garip ve menfi bir düşünceye kapılmışlardı. Bu bizim ancak en son yapacağımız bir şeydi. Çünkü Türklere karşı daha vakur bulunmak bize hürmet göstermelerini sağlamak için gerekli olduğu gibi Almanlık şerefi içinde böyle olması daha uygundu. Türkiye'yi kısa bir süreliğine ziyaret etmiş ve bundan dolayı bu ülkenin durumu hakkında yüzeysel bilgi sahibi olmuş kimseler tarafından Almanya'da Türkiye'ye dair çok yanlış hükümler neşredilmişti. Bunlar Türkiye'nin medeniyet alanındaki ilerlemelerin haddinden fazla olarak övmekteydiler. Ne yazık ki İstanbul'da öyle Almanlar görülüyordu ki gelişlerinin üzerinden birkaç hafta geçer geçmez Türk adetlerine fazlasıyla uyarak kendilerinin resmi faaliyetlerini daha kolay yerine getirebileceklerini zannediyorlardı. Bir defasında sadrazamın odasında başları fesli üç sivil şahsa rastladım. Konuşmadan sadece Türk usulünce sağ ellerini göğüs, ağız ve alınlarına götürerek beni selamlamışlardı. Türk'e pek benzetemediğim bu üç kişinin isimlerini sorup araştırınca öğrendim ki bunlar bizim aziz Almanlardan imişler. Birinin ismi Schmidt'ti ve kısa süre önce bir hizmet için devletçe Türkiye'ye çağrılmışlar. Bundan başka Türk üniforması giymemizin de milletimiz açısından yanlışlığa meydan verebileceğini birkaç gün önce Potsdam'daki Yeni Saray'ın hükümdar dairesinin kabul salonunda fark etmiştim. İmparatorla yapacağımız görüşme hakkında daha önceden kendisine bilgi verilmeyen nöbetçi yaveri, süvari yüzbaşı Prij ile beni Türk üniforması içinde görünce biraz emniyetsizlikle süzdükten sonra Fransızca olarak hiç alakası olmayan şu sözlerle güya konuşmak istedi. Le soleil vient déjà. Bunun üzerine ben de ortamı biraz soğuk bulduğumu Almanca olarak kendisine söyledim. Bu şekilde yanlış anlama bertaraf edildi. Alman devlet adamları ve memurlarının da Türkiye'nin durumunu ne kadar yanlış tahmin ve takdir ettiklerini delil olarak 1916 senesinde uzun müddet Almanya'dan Türkiye'ye askeri eşya ile yüklü olarak giden vagonların pusula ve yaftaların üzerinde Enverland, Enver'in ülkesi demektir, THN, kelimesini içeren işaretler taşıdığını da belirtmek isterim. Bu çeşit yazılar Türk subayları da çok ciddi memnuniyetsizlikler uyandırıyordu. Üstelik Enver'in subay kadrosu içinde zaten pek çok şahsi düşmanı vardı. Bu uygunsuzluğa bir süre sonra son verildi. 30 Aralık'ta İstanbul'a geri döndüm. 1917 senesi Yıldırım grubunun kuruluşundan önceki olaylar. Alman askeri heyeti. Alman askeri heyeti 1916-1917 kışında Yeni Kurmay Başkanı Albay Lente'nin idaresi altında olarak yeni görevler almıştı. Türkiye'deki Alman ordusu mensuplarının gereği gibi idaresi için maksada uygun görünen her türlü tertibat ve iş bölümünü yerine getirmek askeri heyetin görevleri arasına katılmıştı. O zamana kadar ülke dışındaki cephelerde bulunan, Türk birliklerinde vazifeli olan Alman subayları ve Türkiye'de mevcut az sayıdaki Alman teşkilatı ile olan irtibat ve münasebet, başlıca menzil noktalarında bulundurulan irtibat subayları vasıtasıyla yerine getiriliyordu. Yeni alınan karardan sonra askeri heyet, Alman subay ve erlerinin özlük işleri ve hukuki işleriyle meşgul olmakla beraber memleketin her tarafına yayılmış bir şekilde geniş bir menzil idaresi halinde teşkilatlandı. Karargaha başlangıçta çok kabiliyetli ve çalışkan olan Yüzbaşı Bonstedt, daha sonra Yüzbaşı Tischirner vesaire gibi sık sık değişen kurmay subaylar katıldı. Alman Sıhhiye Teşkilatı'nın mükemmelliği sürekli ilerleyip gelişti. Yeni hastaneler ve hasta odaları kuruldu. Mevcut sıhhiye depolarıyla menzil sıhhiye depolarını ilave olarak yeni sıhhiye depoları kuruldu. Askeri heyetin tecrübeli levazım memuru, levazım müşaviri Burçardi, teşkilatçılık maharetini göstererek yeri hizmeti için mevcut tertibatı genişletti, depoları büyüttü. İstanbul ve civarında her türden fabrika ve imalathaneler kuruldu. İşlerin büyümesine ve çoğalmasına rağmen 1916 Kasım ayından 1917 Ocak ayına kadar 93 Alman subayı ile sıhhiye subayı Alman başkomutanlığının isteği doğrultusunda Almanya'ya geri gönderildi. Enver'in Alman askeri heyetini yetkilerini azaltmak konusunda açıktan açığa yaptığı çalışmaya rağmen Alman yüksek makamları tarafından himaye olunup desteklenen yeni tertibat değer kazanmıştır. Bu hal dayanaklarını yalnızca Türklerin nezdinde aramış olan Enver'in karargahındaki bazı Alman subayları için de faydalı bir ders olmuştu. Yeni teşkilatın hiçbir politik gaye gütmediğini, bunun aksine olarak ortalıkta dolaşan söylentilere rağmen herkes tasdik etmeye mecburdur. Alman yüksek makamları daha 1916 senesi başında Türkiye'ye gönderdikleri özel memurlar vasıtasıyla gerek maden ve gerekse bazı yerli ürünlerin toplanarak Almanya'ya sevk edilmesine başlamışlardı. Bu memurlar çok defa Almanya'da yanlış olarak zannedildiği şekilde Alman askeri heyetine katılmış değillerdi. Bunlarla meşgul olmak için Türkiye Harbiye Nezaretinde doğrudan bir kalem kurulmuştu. Bunlar ya doğrudan doğruya veya sefaret veya askeri delege vasıtasıyla Almanya'daki makamlar ile haberleşip işlerini yürütüyorlardı. Bütün bu ekonomik çalışmaların sonucu sınırlı kalmıştır. Bu yüzden çeşitli yönlerde sürekli anlaşmazlıklar hüküm sürmekteydi. Aslında bu memurların gönderilmesinde birlik ve düzen yoktu. Münferit memur ve komisyonların gönderilmesi için daha önceden bir anlaşma da yapılmıyordu. Türkiye'de bunların hepsine karşı özel bir takım engeller türemekteydi. Çünkü bu kadar çeşitli Alman mesaisinin takip ettiği yollar genellikle kendilerinin bilgisi dışında bütün ekonomik kudret ve nüfuzu elinde tutmuş olan Türkiye Levazım Reisi'nde birleşiyordu. O ise kendi emri altında her tarafa dal budak salmış vasıtalarla dışarıya mal ihracını engelliyor veya geciktiriyordu. Levazım reisi olmayacak şeyler için emri altındaki şahısları kullanıyor, birini diğerine karşı kullanılmaya alet ediyor, hatta bazen bu hususta Avusturyalıları kullanıyor ve genel olarak sırf kendi planlarını ve hedeflerini takip ediyordu. Bir şey verecekse bunu ancak yerine getirmiş olan bir hizmetin zaruri olan karşılığı olmak üzere verirdi. Türk harp sahnelerinde yaşananların cereyan şeklini kısaca tasvir etmeden önce 1917 senesi başında Türk ordusunun dağılımı hakkında aşağıdaki hülasanın yapılması lazımdır. Kafkasya Cephesi 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa 1. Kafkas Kol Ordusu 9. 10. 36. Kafkas Tümenleri 2. Kafkas Kol Ordusu 5. 11. 49. Kafkas Tümenleri 2. Ordu Komutanı Vekaleten Mustafa Kemal Paşa 2. Kol Ordu 1. ve 47. Tümenler 3. Kol Ordu Bu kol ordunun 7. tümeni genel karargahın emriyle İstanbul'a gitmek üzere yürüyüştedir. Kol ordu karargahı ve 14. tümen 6. ordu emrine verilmiştir. 4. kol ordu 11. ve 12. tümenler 16. kol ordu 5. ve 8. tümenler Irak cephesi 6. ordu komutanı Halil Paşa 18. kol ordu 45. 51. ve 52. tümenler 13. kol ordu İran'da 2. ve 6. tümenler 4. tümen Musul civarında Suriye ve Filistin 4. ordu komutanı Cemal Paşa 8. kol ordu 27. ve 43. tümenler 12. kol ordu 41. tümen 1. Seferi Kuvvet 3. tümen Adana kol ordusu 23. ve 44. tümenler 22. Hicaz tümeni 53. Tümen ve 3. Süvari Tümeni Halep civarında. Çanakkale ve Anadolu Cephesi 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders Paşa 14. Kol Ordu 42. Tümen 19. Kol Ordu 24. ve 55. Tümenler 17. Kol Ordu 56. Tümen 21. Kol Ordu 57. Tümen İstanbul 1. Ordu Komutanı Esat Paşa, 1. Kolordu, 54. Tümen geçici olarak bu kolordunun emrine verilmiş, daha sonra Halep'e sevk edilmiştir. 16. Tümen, genel karargah emrindeydi, daha sonra Halep'e sevk edildi. Avrupa Cepheleri, 15. Kolordu, 19. ve 20. Tümenler, 6. Kolordu, 15. 25. ve 26. Tümenler, 20. Kolordu, 46. ve 50. Tümenler, Bunlardan başka Yemen'de 7. kolordu, 39. ve 40. tümenler, Asir'de 21. tümen bulunuyordu. Burada bahsedilmeyen münferit müfredi ve birlikler de vardı. Daha önce bahsedildiği şekilde Türkiye cephelerindeki münferit birliklerin insan kuvveti daha o zamanlar bir diğerinden çok farklı bir hal almış ve pek çok birliğin nitelikleri, birliklerin sürekli parçalanması, iyi yetişmiş asker mevcudunun azalması ve esaslı talim ve terbiye için yeterli zaman bulunmaması yüzünden 1915 senesine nispetle bir hayli azalmış bulunuyordu. 15. ayrımın sonu sayfa 191.